Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programlarımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbik ettiği, uyguladığı talim ve terbiye, eğitim ve öğretim usulleri konusuna geldik. Efendimiz aleyhisselam muallimi hakiki, en büyük muallim Efendimiz aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan sonra, dolayısıyla en büyük mürebbi de beşer olarak, insan olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve kendi ifadeleriyle İnnemâ bu'istu muallimen, ben muallim olarak gönderildim. Allah beni muallim, öğretmen yaptı buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Ve öylesine cihan şumul, öylesine herkesi bağlayıcı ve herkesi ilgilendirici talim ve terbiye usulleri, eğitim, öğretim metodları uyguluyor ki sevgili Peygamberimiz. Ve çok kısa zamanda da Cenab-ı Hak onu muvaffak kılıyor. Uyguladığı o eğitim öğretim metoduyla çok büyük başarı kazanıyor sevgili Peygamberimiz. Vasıl oluyor. Hedefini gerçekleştiriyor. Hedefine vasıl oluyor. Alimlerimiz diyorlar ki vusulsüzlük usulsüzlüktendir. Veyahut da vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Eğer hedefimize ulaşamıyorsak, çalışıyor, uğraşıyor, o kadar emek harcıyor, para harcıyor, zaman harcıyor, hala yerlerde sürünüyorsak, hedefimize ulaşamıyorsak, eğitimde, öğretimde bir türlü muvaffak olamıyorsak, onun hemen acaba biz yanlış bir yol mu tutmuşuz? Usulümüz nedir? Nasıl bir usul uyguluyoruz, tatbik ediyoruz? Acaba usulümüzde mi bir sakatlık var, bir problem var diye oraya bakmak gerekiyor. Çünkü sevgili Peygamberimiz öylesine bir ilahi, nebevi metot tatbik ediyor ki talim ve terbiyede, eğitimde onu Cenab-ı Hak muvaffak kılıyor. İşte biz de bu başlık altında ilgili kaynaklardan derlediğimiz, toparladığımız misaller ışığında sevgili Peygamberimiz nasıl bir eğitim öğretim yaptı, nasıl bir talim terbiye usulü uyguladı ve muvaffak oldu, bunu görmeye çalışacağız. İnşallah hem kendimize, hem dinleyenlerimize, hem bilfiil eğitim öğretim işiyle meşgul olan kardeşlerimize, hocalarımıza, öğretmenlerimize, müdürlerimize, eğitim müdürleri, okul müdürleri, sesimizin, sözümüzün ulaştığı her insanda inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın bu güzel usulleri ve metotlarından bir şey kalır ve bir fayda hasıl olur inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüce Allah tarafından en güzel şekilde terbiye edilmiştir. Hadis-i şerifte "Eddebeni Rabbi فَاَحْسَنَ تَعْدِيبِ" Hatta hadis-i şerifin bir de sebebi vurudu vardır. Efendimiz aleyhisselam çok güzel konuşurlardı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir sıfatı da "Efsahul Arap". en fasih Arap, Arapların en fasihi, en güzel konuşanı, Efendimiz'den daha güzel konuşan hiçbir insan, hiçbir kul yoktu. Efendimiz böyle bir eğitim üretim görmediği halde, şair değil, kahin değil, bir okul okumuş değil, ümmi, hatta okuma yazmayı da bilmiyor ayet-i kerime ifadesiyle, ama Efendimiz konuştuğu zaman sözleri her biri hikmet ve çok fasih konuşuyor. Diyor ki ya Resulallah, siz çok fasih ve çok belli konuşuyorsunuz, çok güzel konuşuyorsunuz. Nasıl, bunu nasıl konuşabiliyorsunuz? Bu soru üzerine, yani biraz edebiyatla, biraz konuşmakla, aynı zamanda da tabii o da ilim de var, hikmet de var. Efendimiz Aleyhisselam, eddebeni Rabbi fe asnete edibi, beni Rabbim bana bu edebiyatı, bu konuşmayı, bu hikmeti, bu ilmi Rabbim bana öğretti. Fe ahsenete edibi, benim edebiyatımı, konuşmamı, ilmimi, hikmetimi de güzel yaptı. Cenab-ı Hak bir şeyi yaptığı zaman en güzelini yapar. Ve Efendimiz'i bu şekilde en güzel terbiye ediyor ve Kalem suresinin 4. ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğu üzere Estağfirullah ve inneke la ala hulukin azim, sen en büyük ahlak, mükemmel bir ahlak üzeresin diye de Cenab-ı Hak bunu tasdik ediyor, tebcid ediyor, bize haber veriyor. Tabi o ayet-i kerimede müşriklerin Peygamberimiz Aleyhisselam'a deli demeleri, mecnun diyorlar, sen cinlenmişsin diyorlar, sen aklını kaybetmişsin diyorlar, sen normal bir insan değilsin, sihirbazın birisin gibi böyle hakaretler, ağır ithamlar, hakaretler yapıyorlar. İşte bu ağır hakaretler üzerine Cenab-ı Hak da Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu, kendisine gelen vahyin Allah'tan geldiğini, kendisinin de mükemmel bir din ve sırat-ı müstakim ve güzel bir ahlak üzere olduğunu da burada ifade ediyor. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ı müşriklerin sataşmalarına, onların o eziyetlerine karşı savunmuş oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakının harikuladeliği, rakik kalpliliği, beyanlarının fesahatı, üslubunun tatlılığı, ikazlarındaki nezaketi, kızgınlığında bile sabır ve hikmetle davranışı, son derece dikkatli ve uyanık oluşu, zekasının yüksekliği, insanlara fevkalade ilgi ve muhabbeti ile Allah Resulü eşsiz bir muallim ve mürebbi hüviyetine sahiptir. Tabi burada bir paragraf, ama bu paragrafta Efendimiz Aleyhisselam'ın muallim olarak bütün mümtaz vasıflar dile getiriliyor ve bütün muallimlere, bütün öğretmenlere de örnek olacak özellikleri hülasaten, yani bir kısaca özetle beyan edilmiş oluyor. Dolayısıyla biz, bir öğretmenin, bizlerin başta ahlakımız çok güzel olacak. Ne kadar ahlak-ı hamide sahibi olursak, sabrımız, cömertliğimiz, tebessümümüz, yumuşak kalpliliğimiz ila ahirihi, ahlak, güzel ahlakın diğer her bir şubesi, bu ahlak bize ne kadar melek haline gelirse, iyice ruhumuza, kalbimize, beynimize, iliklerimize işlerse, güzel ahlak, işte o zaman öğretmeye başlarız. Dolayısıyla öğretmek sadece sözle olan bir şey değil, belki sözden daha önce özle, kalple, ruhla olması gereken bir husus. Kalden önce hal ile gerçekleştirilmesi gereken bir husus olduğunu bize göstermiş oluyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam güzel ahlak ile insanların önüne geçti ve o eğitim öğretimi o güzel ahlakıyla yaptı. Mükemmel bir ahlak. Bu bakımdan her insan ahlaklı olmalı, güzel ahlak sahibi olmalı. Hele hele insanların önüne, onlara doğruları öğretmek üzere öğretmen olarak geçen bizlerin, öğretmenlerin bu güzel ahlakı daha fazlasıyla kazanmamız zaruri. Yani ahlaki zaafları olan insanların başkalarına vereceği fazla bir şey olamaz. Tam tersine zararlı da olabiliriz. Dolayısıyla ahlakın harikuladeliği, güzel ahlak. Ayetteki ifadesiyle ve inneke ala hulukin azim. Efendimiz Aleyhisselam'ın sahip olduğu o yüce ahlaka sahip olmak öğretmenlere kazandırmamız gereken birinci vasıf olmalıdır. Öğretmen yetiştiren bütün kurumlarımız, bütün eğitim kurumlarımız, üniversitelerimiz, fakültelerimiz, öğretmenlik dersi veren bütün derslerimiz ve kitaplarımız orada birinci hedef olarak güzel ahlakı koymamız gerekiyor. Güzel ahlak güzel olmayan insandan öğretmen olmaz. Dolayısıyla önce güzel ahlak, bunu bir başa koymak, birinci sıraya yazmak gerekiyor. Ahlakının çünkü Efendimiz Aleyhisselam'daki muallim olarak, öğretmen olarak öne çıkan en bariz vasıf güzel ahlak, mükemmel bir ahlak. Ve inneke le ala hulukin azim. Aslında diğer saydığımız hususlar o güzel ahlakın birer numunesi, örneği olmuş oluyor. İşte rakik kalpli Efendimiz Aleyhisselam. Ne kadar temiz bir gönle sahip, ne kadar ince, duyguları ince ve hassas, duygusal zenginliği çok yüksek olan bir peygamber. Karşıdaki insanıyla insanı empati yapabilecek, onun lep demeden leblebi alınacak, onun ihtiyaçlarını, onun taleplerini, onun durumunu, halini böyle bir röntgen gibi çekip, MR gibi çekip anlayabilecek bir kalbi hassasiyet gerekiyor. Katı kalplilikle bunların yapılması mümkün değil. Zaten Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allah'tan bir rahmet ile sen onlara yumuşak davrandın. Rakik kalpli olarak onlara muamele ettin. Eğer katı fazlan galizal kalbi, katı kalpli, kaba, saba bir insan olsaydın لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Onlar senin etrafına dar giderlerdi. Hiç kimseyi bir araya getiremezdin. O güzel ahlakınla, merhametinle, şefkatinle, rakik kalpliliğinle, o duygusal derinliğinde insanlara ne yaptın? Affettin, bağışladın ve onları bir araya getirmeye muvaffak oldun Allah'ın da yardımıyla. Dolayısıyla rakik kalplilik, duyguların inceliği, kalbin yumuşaklığı ve temizliği, beyanlarının fesahati, Efendimiz Aleyhisselam demin de arz ettiğim gibi Afsahul Arap, Arapların en fasihi ve sözleri gerçekten kıymetli dinleyenlerimiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerini onun Arapçasında okuyabiliriz. İşte meallerini falan okuyoruz ama hakikaten Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ağzından çıktığı şekliyle bize nakledilen o hadislere baktığımız zaman Efendimizin hadis-i şeriflerinde, sözlerinde bambaşka bir fesahat, bir yumuşaklık, bir letafet, bir güzellik, bir böyle meseleyi izah etme, beyan etme, onları görebiliyoruz. Adeta insanın böyle ruhuna yayılıyor. Serin suyun insanın boğazından ciğerine inmesi gibi, böyle tatlı tatlı inmesi gibi, Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanları da bir sıcak günde bir serin su gibi böyle insanın ruhuna yayılıyor. Beyanların fesahati böyle. Dolayısıyla bir öğretmenin de sözlerinin fasih olması, güzel konuşması ve maksadını, muradını çok etkili bir şekilde aktarabilmesi, adeta böyle o kelimeler, cümleler ağzından birer inci taneleri gibi dökülmesi ve dinleyen kulaklarda, kalplerde adeta bir suyun akışı gibi bir haz, lezzet, bir serinlik meydana getirmesi gerek. Efendimiz böyleydi çünkü. Efendimiz Aleyhisselam konuşmaya başladığı zaman çok ağır konuşurdu. Tane tane, ağır kelimesi belki biraz ağır kaçmış olabilir. Tane tane konuşurdu, fasih konuşurdu. Kelimeleri net bir şekilde telaffuz buyururdu. Cümleler net olarak çıkar Efendimizin mübarek ağızlarından. Maksadını, muradını çok net ifade ederdi. Hiç böyle ihtimale yer bırakmazdı. Acaba o mu bu mu demek istiyor tarzında açık bir beyanda bulunurdu. Çünkü zaten peygamberlerin vazifesi ve ma aleyna ilel belâğul mubîn, bizim vazifemiz apaçık bir beyanda bulunmak. Yani dediğimizi muhatabın tam olarak anlayacağı şekilde örneğiyle, misaliyle anlayacağı şekilde aktarmak. Bu peygamberlerin hepsinin vazifesidir ve konuşması düzgün olmayan hiçbir peygamber yoktur. Hepsinin konuşmaları kendi kavimlerin diliyle çok açıktır, çok nettir ve tebliğlerini açık bir dille yapmışlardır peygamberler. Öğretmenler de böyle olmalı. Ne demek istediği öğretmenin açık olmalı, net olmalı ve talebe bunu çok açık bir şekilde anlamalıdır. Üslubunun tatlılığı, Efendimiz Aleyhisselam'ın aynı zamanda üslubunda bambaşka bir halavet, bir tatlılık, bir güzellik, bir yumuşaklık vardı. Böyle diyelim ki tatlı esen bir rüzgar gibi, böyle şalı şalı akan bir su gibi, bir çeşme gibi tatlıydı. O tatlılık da bambaşka bir şey. Ama bunun da durup dururken insan tatlı konuşamaz, üslubu tatlı olamaz, beyanları fasih olamaz. Bunların hepsinin bir eğitimi gerekli ve ilmi var bu işin. İlmi var, usulü var, üslubu var. Bunların kazandırılması gerekiyor ilgili şahıslara. İkazlarındaki nezaketi, tabii ki Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman da ikaz ediyordu. Yani karşıdaki insanlar, herkes çok anlayışlı olamayabiliyor, herkes istenileni tam istenen şekilde yapamayabiliyor. İkaz etmek de gerekiyor, uyarmak da gerekiyor ama Efendimiz Aleyhisselam'ın ikazlarında da bambaşka bir nezaket olduğunu görüyoruz. Bunun tabii, bunlar ana başlıklar, bunların çok misalleri var, onları ilerleyen programlarımızda teker teker göreceğiz. Onlardan gereken dersi, ibreti, örneği almaya çalışacağız. İkaz ediyor Efendimiz Aleyhisselam ama ikazında ayrı bir nezaket var. Mesela Efendimiz Aleyhisselam hiç kimseye suçunu yüzüne vurmuyor Efendimiz. Sen niye bunu böyle yaptın? Sen bu suçu niye işledin falan diye Efendimiz'de böyle suçu yüze vurmak diye bir şey yok. Demek ki bu uygun değil. Ne çocuk olsun ne torunu olur veya çocuğu olur veya bir başka birisi olur, yaşlı olur, genç olabilir. Efendimiz Aleyhisselam, niçin sen bunu yaptın tarzında bir böyle suçlayıcı, o kişi günahkar olsa bile, o kişi o suçu işlemiş olsa bile Efendimiz suçu yüze vurmazdı. Üçüncü şahıs olarak kullanırdı. Hatta çoğu zaman da kendisine izafe ederdi. Kusuru kendisine izafe ederdi. Bana ne oluyor ki böyle görüyorum. Bana ne oluyor ki böyle görüyorum? Yani kusuru gözüne görmesine şey yapar, karşıdaki insan rencide olmasın diye. Veya birileri ne oluyor ki şöyle yapıyor? Sen niye böyle yaptığın değil, niçin yapıyorsun değil. Birileri ne oluyor ki böyle yapıyor? Mesela birisi geliyor Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Yemek yemiş ama af buyurunuz ağzını temizlememiş. Dişlerinde yediği yemeğinin kırıntıları var. Böyle Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, birisi ne oluyor ki yemek yediği zaman dişlerini temizlemiyor yani. Hatta bir arkadaşınız söylesin de buna dikkat edilsin. Böyle. Ama bu tarz ikazdaki nezaket o kişiyi o hatadan, o suçtan kurtarma açısından çok da etkili olur. Efendimiz böyle yapıyor. Eğer kişinin suçunu, günahını, yüzünü vurmak etkili olsaydı Efendimiz o otoda kullanırdı. Resulullah Efendimiz bunu kullanmadığına göre ve suçu, günahı yüze vurmamanın daha etkili olduğunu bildiği için Efendimiz böyle kullandığına göre biz de bunu böyle yapmamız lazım. Burada çok büyük incelikler var. Kızgınlığında bile sabır ve hikmetle davranır Efendimiz Aleyhisselam. Yani Efendimiz öfkesine galip olacak da böyle tehevür haliyle ölçüsüz sözler söyleyecek, bağıra çağıracak böyle bir şey yok. Yani tamam, insan o da bir beşerdir. Onda kızdığı yerler vardır Efendimizin. Yüzünün kızardığı, mübarek alınlarındaki damarın şiştiği ve öfkelendiği zamanlar olmuştur ama orada bile yine sabır ve hikmetle davrandığını, hiçbir zaman o öfkenin onu yanlış bir, aşırı bir davranışa sürüklemediğini görüyor. Son derece dikkatli ve uyanık oluşu Efendimiz Aleyhisselam, kalbi uyanık bir defa, zekasının yüksekliği, insanlara fevkalade ilgi ve muhabbeti gibi bunlar aynı zamanda Efendimizin tatbik ettiği talim ve terbiye usullerinin de başlıklarını oluşturuyor. Onların ayrı ayrı misallerini inşallah görmeye çalışacağız. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, Fahri Kainat Efendimiz fırsat bulduğu her zaman ve mekanda bütün gücüyle hayrı yaymaya, isteyenlere ilmi öğretmeye gayret gösterirdi. Talebeleri mevkiinde olan ashabının lüzumlu bilgileri öğrenmesini arzu ederdi. Onlara karşı derin bir şefkat ve merhamet sahibiydi. Asla sıkıntı vermez, zorluk göstermez, daima kolaylaştırmayı severdi. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Çok meşhur hadis-i şeriflerden bir tanesi ama yani böyle temeller, İslam'ın ahlaki temellerinden bir tanesini teşkil ediyor. Yessiru ve la tuassiru, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru, müjdeleyiniz ve la tunefiru, nefret ettirmeyiniz. Özellikle çocukların eğitiminde, küçük yavrularımızın, çocukların okullardaki, ilkokul, ortaokul, lise, oradaki bütün derslerimizde, bütün eğitim safhalarında Efendimizin bu sözünü her bir öğretmenin, hepimizin bir defa böyle bir kanun gibi, yani uyulması gerekli bir anayasa kanunu gibi dikkate almamız lazım. Çünkü başka türlü muvaffak olamayız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Efendimiz kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeliği netletirmeyin diye bize bunun usulünü bize gösterdiği, muvaffak olmanın usulünü gösterdiği halde biz tersini yapıyoruz. Yani zorlaştırıyoruz, kolaylaştırmıyoruz. Müjdelemiyoruz, tam da nefret ettiriyoruz. Bütün şeylerde o zaman muvaffak olamıyoruz. Dolayısıyla bunlar böyle. Tabii ki Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir muallim olarak, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bu şefkatini, merhametini, asıl sıkıntı vermemesini, zorluk gösterememesini, hep kolaylaştırmayı sevmesini ve önermesini, ayet-i kerime Efendimizin bu güzel vasıflarını şöyle dile getiriyor. Tevbe suresi 128. ayet-i kerime Resulü Efendimiz'i anlatan en önemli ayetlerden bir tanesi bu. Çok ayet-i kerime var ama onlar içinde bunun da apayrı bir ehemmiyeti, büyüklüğü, konumu var bu ayet-i kerimenin. Ve burada Cenab-ı Hak belki 5-6 vasıfla, mümeyyiz vasıfla Allah Resulü'nü bize takdim buyuruyor ve bir öğretmenin sahip olması gereken özellikleri de Efendimizin üzerinden, onun örneği üzerinden bize beyan etmiş oluyor, öğretmiş oluyor. Ayet-i kerimemiz şu: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّح۪يمِ. Size diyor geldi, and olsun, yemin olsun ki size geldi, Resulün bir elçi geldi. Bu yani kendiliğinden bir işe koyulmuş birisi değildir. Bu bir elçidir. Kimin elçisi? Resulullah, Muhammed Resulullah Allah. Cenab-ı Hak onu kendisi elçi seçmiştir. Alemlerin Rabbi eğer bir kulunu kendisi elçi seçtiyse, bu onun ne kadar seçkin bir insan olduğunu göstermeye yeter artar bile. Yani Hazreti Mevlid Efendimiz'e o fethettiği bir beldede insanlar Müslüman oluyorlar. Sonra geliyorlar Halid bin Velid Efendimiz'in yanına. Diyorlar ki işte sen Resulullah'ı görmüşsün. Resulullah'ın yanından geliyorsun. Onu tanıyorsun, biliyorsun. Bize Resulullah'ı anlatır mısın? O da diyor ki vallahi diyor Resul Efendimiz'in diyor hayamdan yani istihya hayası birbirine Resulullah'ın yüzüne doğru düz baktığımı hatırlayamıyorum diyor. Biz bakamazdık diyor utancımızdan. Bir de benim diyor Resul Efendimiz'i size aktarma mümkün değil. Yani onun güzelliklerini, hem şemailini, hem ahlakını mümkün değil. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Onu kendisine elçi yapan kimdir? Alemin Rabbi Celle Celaluhu Hazretleri. Eğer alemin Rabbi Allah onu elçi seçmişse artık bunun ötesinde söyleyecek bir şey yok. Onun değerini siz varın, siz düşünün diye söylüyor. Dolayısıyla câkim Resulün, elçi, bu elçi Resulullah, Allah'ın elçisi. Dolayısıyla onun en bariz, en öndeki vasfı Resul olması, elçi olması, kendiliğinden bir dava gütmemesi, yaptığı hizmetin Allah adına onun elçisi olarak yapması. Dolayısıyla siz bu Resul'e itaat etmeniz gerekiyor. İkincisi, min enfusikum, o elçi bir melek değil, bir başka bir cins varlık değil. Sizden bir elçi. Öncelikle Araplardan bir elçi. Arapça konuşuyor, Arapları çok iyi tanıyor. Onların örfünü, adetini, kültürünü, her şeyini çok iyi biliyor. Dillerini biliyor, esprilerini biliyor. Ve onlara Allah'ın emrettiklerini anladıkları dilden böyle ruhlarına işleyecek şekilde anlatıyor onlara. Ve onlara örnek oluyor her yönüyle. Yani ta Arap oluşuna varıncaya kadar örnek olabiliyor. İkinci olarak da min enfusikum, insan olarak o değerli şerefli bir varlık, bir melek değil ki efendim, eğer melek olsaydı Cenab-ı Hak ben diyor yine insan sütü yapardım. Çünkü bir meleğin bizim görmemiz mümkün değil, bize örnek olması mümkün değil. Ama Efendimiz Aleyhisselam bir insan olarak bizim gibi acıkıyor, bizim gibi susuyor, bizim gibi evleniyor, bizim gibi hasta oluyor, bizim gibi sokaklarda yürüyor, alışveriş yapıyor. Yani dünyanın bütün musibetleri, bütün her şeyi Efendimiz Aleyhisselam'a geçerli. Hasta oluyor, yaralanıyor, başı ağrıyor, dişi ağrıyor. Bizim gibi insan ama bunun ötesinde Allah'ın peygamberi olarak ve bir mümin olmuş Müslüman olarak da Cenab-ı Hakk'a son derece mükemmel bir kulluk arz ediyor. O örnekliği burada. Dolayısıyla min enfusiküm olması da apayrı bir şerefi ve değeri bize aktarmış oluyor. Yine ayet-i kerimede azizun, çok izzetli şerefli peygamber, aleyhime anittum, sizi sıkıntıya sokan şey ona çok ağır gelir, aleyhinedir. Hiçbir ümmetin, hiçbir insanın zerre kadar bir sıkıntıya girmesini Efendimiz Aleyhisselam istemez. Engel olmaya çalışır. Harisun aleyküm, size karşı çok düşkün, bütün iyiliklerin size ulaşmasını ister. Bil mümine raufur rahim, ve müminlere de son derece raufur rahim. Tabi burada bu ayet-i kerime bir Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bir muallim olarak bütün farik vasıflarını dile getirmiş oluyor. Aynı zamanda her bir, yani bu vasıfların kazandırılması eğitim sistemlerinin, kurumlarının hedef olmalı. Eğitim ve öğretim uğraşan insanların da elde etmesi gereken çok önemli vasıflar olarak da bunlar bizim önümüzde bir ölçü olarak durmalı diyoruz. Programın sonuna gelmişken hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.